İşletme İktisat Ön Lisans Programları 1. Sınıf A Kitabı Umut Serisi Genel Matematik, Genel Muhasebe, Davranış Bilimlerine Giriş Murat Açık Öğretim Yayınları 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 27 Kasım 2007. Okuyan Engin Ercan. Sayfa 353. Genel Muhasebe. Ara sınavda 1-10 ünitelerden sorumlusunuz. Sınavlarda 30 soru sorulmaktadır. Ünite 1. İşletme ve Muhasebe. Ünite ile ilgili bilgi, işletmenin işlevleri, muhasebenin işlevleri ve türleri ile muhasebecilik mesleği konularına dikkat ediniz. Ara sınav 2. Final bütünleme 1. 1. İşletme. A. Tanım. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iş gücü, araç gereç, para ve ham madde gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üreten iktisadi birimlere işletme denir. B. İşletmenin amaçları. 1. Kar elde etmek. 2. Topluma hizmet etmek. 3. İşletmenin devamlılığını sağlamak. 4. Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı. 5. Çalışanların güvenliği. 6. Likidite. Bir işletmenin günlük faaliyetlerini sürdürebilecek nakit gücüdür. 7. Diğer amaçlar. Yukarıda sayılan amaçlar birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptir ve bir bütün olarak ele alınması gerekir. C. İşletme türleri. Faaliyet konularına göre işletmeler. 1. Üretim işletmeleri. 2. Ticaret işletmeleri. 3. Hizmet işletmeleri. 4. Turizm işletmeleri. 5. Tarım işletmeleri. 6. Madencilik işletmeleri. 7. Eğitim ve sağlık işletmeleri. Mülkiyet bakımından işletmeler. 1. Özel işletmeler. 2. Kamu işletmeleri. 3. Karma işletmeler. D. İşletmenin işlevleri, fonksiyonları. 1. Üretim işlevi. Bilgi, teçhizat, iş gücü, ham madde, malzeme kullanmak suretiyle fiziksel olarak bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır. 2. Pazarlama işlevi. Ürünlerin ve hizmetlerin fiyatlandırılması, tüketiciye ulaştırılması ve tutundurulması faaliyetleridir. 3. Finansman işlevi. İşletmelerin ihtiyaç duydukları para, fon veya sermayenin uygun koşullarda sağlanması ve bunun en etkin şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik faaliyetlerdir. 4. İnsan kaynakları, personel işlevi. İşletme için gerekli personelin, iş gücünün sağlanması, yasalara uygun çalıştırılması ve iş ortamının uygun bir durumda olmasını sağlayıcı faaliyetlerdir. İşletmenin bu 4 işlevi en iyi şekilde yerine getirmesi ancak işletme yönetimi ile olanaklıdır. E. İşletme yönetiminin işlevleri. 1. Planlama, 2. Örgütleme, 3. Yöneltme, 4. Koordinasyon ve denetim, kontrol. 2. Muhasebe. A. Muhasebenin tanımı. İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan mali nitelikli ve parayla ifade edilen işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi veya kurumlara raporlar halinde sunmaktır. B. Muhasebenin işlevleri. Muhasebenin tanımı içinde de görüldüğü gibi, muhasebenin işlevleri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamaktır. Muhasebenin işlevleri. Birincil işlevler, parantez içinde kayıt tutma. Kaydetme, sınıflandırma, özetleme. İkincil işlev, analiz ve yorum. 1. Kaydetme. mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemidir. 2. Sınıflandırma. Çok sayıdaki bilgilerin belirli sınıf ve gruplara göre düzenlenmesi işlemidir. 3. Özetleme. Kaydedilmiş ve sınıflandırılmış çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden bilanço ve gelir tablosu gibi mali tabloların ve raporların hazırlanması işlemidir. 4. Analiz ve yorum. Kaydedilmiş, sınıflandırılmış ve özetlenmiş bilgilerin yönetime yararlı olabilmeleri için analiz ve yorumla kullanılabilir bilgiler şekline getirilmesidir. C. Muhasebenin türleri. Genel muhasebe, parantez içinde finansal muhasebe. Tanımı yukarıda verilmiştir. Maliyet muhasebesi, parantez içinde işletme muhasebesi. Üretim işletmeleri için söz konusudur. Maliyet muhasebesinin görevi. Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini ve bunların satış fiyatını saptamak, işletme içi kontrolü sağlamak ve elde edilen bilgilerle planlamaya ve karar almaya yardımcı olmaktır. D. Muhasebe bilgilerinin kullanıcıları. 1. Yöneticiler. Neyi, nasıl, ne zaman, niçin ve kiminle yapacaklarını bilmeleri, diğer bir ifadeyle işletme faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilmesi için yöneticilerin muhasebe bilgilerine sahip olmaları gerekmektedir. 2. İşletme sahibi veya ortaklar. Yöneticinin başarısını belirlemek, işletmenin ulaştığı mali güç ve karlılık durumunu bilmek, bunun yanında işletmede ortak olarak kalıp kalmamak gibi değişik durumları değerlendirmek için ortaklar muhasebe bilgilerine gereksinim duyar. 3. Borç para verenler. İşletmelerin borç ödeme gücünü, karlılık durumunu, yatırım politikasını bilmek isteyeceklerinden, söz konusu işletmelerin belirli muhasebe bilgilerine ve raporlarına gereksinimleri olacaktır. 4. İşletmede çalışanlar. Çalışanların ücretlerinin artırılması yolundaki isteklerini savunurken, işletme faaliyetlerinin sonucu ile ilgili bilgilere başvurdukları görülür. 5. Devlet. İşletmelerin ödeyecekleri vergiler devleti yakından ilgilendirir. 6. Toplum. Muhasebe, bütün taraflara istedikleri bilgileri sağladığı için muhasebeye işletmenin dili denilmektedir. 3. Muhasebe mesleği. 3568 sayılı yasa muhasebe mesleği mensuplarını 3 gruba ayırmıştır. A. Serbest muhasebeci. Yetkisi, gerçek veya tüzel kişilere ait muhasebe defterlerini tutmak, mali tablo ve vergi beyannamelerini düzenlemektir. Serbest muhasebeci olabilmek için 2 yıllık üniversite mezunlarının 4 yıl, ticaret veya maliye meslek lisesi mezunlarının 6 yıl staj yapması gerekmektedir. B. Serbest muhasebeci mali müşavir. Serbest muhasebecilerin tüm faaliyetlerini yapabilmenin yanında, muhasebe sistemleri kurmak, inceleme, analiz, denetim yapmak, görüş vermek, rapor düzenlemek gibi işleri de yaparlar. İlgili 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamak, 2 yıl stajla birlikte meslek sınavını başarmış olmak zorundadır. C. Yeminli mali müşavir. Yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeci mali müşavirlerin yaptığı danışmanlık ve denetim faaliyetleri yanında tasdik işlerini, parantez içinde vergi beyannameleri ve bunların ekleriyle ilgili yapma yetkisine sahiptirler. Muhasebe defteri tutamazlar. Yeminli mali müşavir olabilmek için en az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmak ve sınavda başarılı olmak gerekir. Muhasebe mesleği mensupları ile ilgili üst kuruluş, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, parantez içinde TÜRMOB'tur. TÜRMOB çatısı altında Ocak 2001 itibariyle Türkiye genelinde 75 oda ve bu odalara kayıtlı 49.318'i serbest muhasebeci, 19.913'ü serbest muhasebeci mali müşavir, 2.982'si ise yeminli mali müşavir olarak hizmet vermektedir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Evet, mali tabloların hazırlanabilmesi için ihtiyaç duyulan mali nitelikteki işlemlere ilişkin verileri toplayan, bu verileri kaydeden, sınıflayan ve sonuçta bilanço ve gelir tablosunu düzenleyerek ilgili kişilere sunulmasını sağlayan muhasebeye ne denir? A. Maliyet muhasebesi, B. Genel muhasebe, C. Muhasebe denetimi, D. Devlet muhasebesi, E. Yönetim muhasebesi. Yanıt B'dir. Yukarıdaki tanım genel, parantez içinde finansal muhasebenin tanımıdır. 2. Çok sayıda olan bilgilerin yönetime yararlı olabilecek şekilde düzenlenmesine ne ad verilir? A. Kaydetme, B. Özetleme, C. Analiz, D. Yorum, E. Sınıflandırma. Yanıt E'dir. Sınıflandırma bilgilerin düzenlenmesini ifade eder. 3. İnsan ihtiyaçlarını karşılayan, mal ve hizmet üreten iktisadi birimlere genel olarak ne ad verilir? A. Fabrika, B. Üretim, C. İşletme, D. Pazar, E. Piyasa. Yanıt C'dir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet üreten iktisadi birimlere işletme denir. 4. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin işlevlerinden biri değildir? A. İnsan kaynakları, B. Pazarlama, C. Üretim, D. Kontrol, parantez içinde denetim, E. Finansman. Yanıt D'dir. Kontrol, parantez içinde denetim, İşletme yönetiminin işlevidir. 5. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin konusu olamaz? A. İş yerinin seçimi, B. Para ödenmesi, C. Bankaya para yatırılması, D. Ücret ödenmesi, E. Mal satımı. Yanıt A'dır. İş yerinin seçimi, işletme sahip ve yöneticilerinin ilgi alanına girer, muhasebenin ilgi alanına girmez. 6. Ürünlerin ve hizmetlerin fiyatlandırılması, tüketiciye ulaştırılması ve tutundurulması faaliyetleri işletmenin hangi temel işlevidir? A. Finansman, B. Pazarlama, C. Personel, D. Üretim, E. Tedarik. Yanıt B'dir. Yapılan tanımlama pazarlama işlevine aittir. 7. Neyi, nasıl, ne zaman, niçin ve kiminle yapacaklarını, işletme faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve kontrol etmek için muhasebe bilgileriyle ilgilenen taraf aşağıdakilerden hangisidir? A. Yöneticiler, B. İşletme sahibi veya ortaklar, C. Borç para verenler, D. Devlet, E. İşletmede çalışanlar. Yanıt A'dır. Yöneticiler işletme faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve kontrol etmek için muhasebe bilgileriyle yakından ilgilenir. 8. Mali nitelikteki işlemlerin veya değer hareketlerinin yorumlanmaya hazırlanması için yazılması ve belgelenmesine ne ad verilir? A. Sınıflandırma, B. Pazarlama, C. Özetleme, D. Kaydetme, E. Analiz. Yanıt D'dir. Kaydetme işlevi, işlemlerin belgelendirilerek yazılmasıdır. 9. Aşağıdakilerden hangisi işletme yönetiminin işlevi değildir? A. Planlama, B. Örgütleme, C. Yöneltme, D. Koordinasyon ve denetim, E. Pazarlama. Yanıt E'dir. Pazarlama işlevi, işletmenin işlevidir. 10. 3568 sayılı meslek yasasında belirtilen işletme, iktisat, muhasebe ve benzeri dallarda lisans ya da yüksek lisans yaptıktan sonra 2 yıllık staj ve meslek sınavını geçenler hangi ünvana hak kazanırlar? A. Serbest muhasebeci mali müşavir, B. Yeminli mali müşavir, C. Yeminli muhasebeci, D. Bağımsız denetçi, E. Serbest muhasebeci. Yanıt A'dır. 11. Mali tabloların tasdik işini aşağıdaki muhasebecilerden hangisi gerçekleştirir? A. Serbest muhasebeci, B. İç denetçi, C. Muhasebeci, D. Serbest muhasebeci mali müşavir, E. Yeminli mali müşavir. Yanıt E'dir. Yeminli mali müşavirler tasdik işlemini yaparlar, defter tutamazlar. 12. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin birincil işlevlerinden biri değildir? A. Yevmiye defterine kayıt, B. Sınıflandırma, C. Özetleme, D. Büyük deftere kayıt, E. Analiz ve yorum. Yanıt E'dir. Analiz ve yorum muhasebenin ikincil işlevidir. 13. Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin görevlerinden biri değildir? A. İşletme içi kontrolü sağlamak, B. Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptamak, C. İşletmenin varlıklarını, sermayesini ve borçlarını belirlemek, D. Üretilen mal ve hizmetin satış fiyatını saptamak, E. Elde edilen bilgilerle planlamaya ve karar almaya yardımcı olmak. Yanıt C. 14. Aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci ünvanını taşıyan meslek erbabının görev kapsamı içine girmez? A. Vergi beyannamelerini tasdik yetkisi, B. Mali tabloları düzenlemek, C. Tüzel kişilere ait muhasebe defterlerini tutmak, D. Vergi beyannamelerini düzenlemek, E. Gerçek kişilere ait muhasebe defterlerini tutmak. Yanıt A. 15. Muhasebenin sadece kaydetme, sınıflandırma, özetleme işlemlerini içeren işlevine ne ad verilir? A. Yorumlama, B. Kayıt tutma, C. Raporlama, D. Denetim, E. Analiz etme. Yanıt B. 16. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin mali yapısı, borç ödeme gücü, kârlılığı ve yatırım politikaları ile ilgili bilgilere daha çok gereksinim duyar? A. Ortaklar, B. İş görenler, C. Devlet, D. Kredi verenler, E. Müşteriler. Yanıt D. 17. Raporlar şeklinde özetlenen bilgilerin ne anlama geldiğinin ve olaylarla ilgili sonuçları arasındaki ilişkilerin araştırılması muhasebenin hangi işlevidir? A. Özetleme, B. Kaydetme, C. Analiz ve yorum, D. Sınıflandırma, E. Raporlama. Yanıt C. 18. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin özetleme işlevine bir örnektir? A. Bilançonun düzenlenmesi, B. Büyük deftere kayıt yapılması, C. Envanter listelerinin hazırlanması, D. Yevmiye defterine kayıt yapılması, E. Yevmiye defterinden yardımcı defterlere kayıt yapılması. Yanıt A. Ünite 2. Mali tablolar. Ünite ile ilgili bilgi. Mali tabloların kapsamı, içeriği, işlevi ile bilanço ve gelir tablosunun tanımı, bölümleri çok dikkatli ve ayrıntılı öğrenilmelidir. Bu ünite sonraki ünitelere de kaynaklık etmektedir. Ara sınav 5, final bütünleme 2. 1. Genel olarak mali tablolar. A. Mali durum neyi ifade eder? İşletmeler, faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için para, mal, bina, demirbaş gibi bir takım varlıklara ihtiyaç duyarlar. Bu varlıklar işletme sahipleri ile üçüncü şahıslardan (parantez içinde borçlanma yoluyla) sağlanır. İşletmenin sahip olduğu varlıklarla bu varlıkların elde edildiği yerleri gösteren sermaye ve borçlar şeklindeki kaynakların birlikte oluşturduğu yapı işletmenin mali durumunu gösterir. B. Faaliyet sonucu neyi ifade eder? İşletmelerin faaliyetleri sırasında varlıklarda ve kaynaklarda değişiklikler oluşur. Bu değişiklikler, işletme sahibinin verdiği varlıkları borç almadan arttırırsa kâr, azaltırsa zarar ortaya çıkar. Böylece işletme sahibinin varlıklar üzerindeki haklarında değişiklikler, (parantez içinde kâr veya zarar) ortaya çıkar. Bu da işletmenin faaliyetinin sonucunu gösterir. C. Mali tabloların işlevi nedir? İşletmenin zaman içinde amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının, başka bir ifadeyle varlıklardaki ve kaynaklardaki değişmelerin, işletmenin faaliyetlerinin sonucuna nasıl etki ettiğinin belirlenmesi amacıyla çeşitli bilgilerin üretilmesi gerekir. Mali tablolar, ihtiyaç duyulan bu bilgilerin özetlenerek iletilmesini sağlayan araçlardır. D. Mali tablolar ne zaman hazırlanmalıdır? Mali tablolar belirli dönemlerde hazırlanır. Dönem, planlama, ölçme ve kontrol işlevlerinin yerine getirilmesi bakımından muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesinde ve muhasebe bilgilerinin elde edilmesinde eşit uzunlukta zaman aralıklarının temel alınmasıdır. Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbest olarak kullanabileceği varlıkların (parantez içinde örneğin paranın, stoklara, parantez içinde mala, stokların satılıp sonra tekrar kullanabileceği para şekline dönüşmesi sürecine faaliyet döngüsü denir. Normal olarak yönetimin başarısı bu döngü için ölçülmelidir. Ancak muhasebede temel alınan dönem genellikle bir takvim yılıdır. E. Kaç çeşit mali tablo vardır? Temel olan iki mali tablo vardır. Bilanço ve gelir tablosu. Bu iki tablodaki bilgilerden üretilen fon akım tablosu, satışların maliyeti tablosu, para akış tablosu, öz kaynak tablosu, kâr dağıtım tablosu gibi mali tablolar da vardır. 2. Bilanço. A. Tanım. Bilanço, işletmenin belirli bir tarihteki mali durumunu gösteren bir mali tablodur. Tanımı daha da genişletirsek, bilanço bir işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların kaynağını oluşturan sermaye ve borçların türlerini, dağılımını ve büyüklüğünü gösteren mali tablodur. B. Bilançoyu oluşturan unsurlar. 1. Varlıklar. İşletmenin sahip olduğu para, mal, demirbaş gibi ekonomik değerlerin bütünüdür. 2. Borçlar, (parantez içinde yabancı kaynaklar). Üçüncü şahısların varlıklar üzerindeki haklarıdır. 3. Sermaye, işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarıdır. C. Bilançonun şekli. Aktif, X işletmesi, nokta nokta tarihli, nokta nokta bilançosu, pasif. Aktif, varlıklar, kasa, banka, ticari mal, alacak senetleri, demirbaş, bina. Toplamı, aktif toplamı. Pasif, kaynaklar. Dönem net kârı, satıcı, borç senedi, banka kredisi, sermaye. Toplamı pasif toplamı. Aktif toplamı eşittir pasif toplamı. Yukarıda görüldüğü gibi bilançonun aktif ve pasif toplamı eşit olduğundan aşağıdaki formüller ortaya çıkar. Aktif toplamı eşittir pasif toplamı. Bu eşitliği şöyle de gösterebiliriz. Varlıklar eşittir kaynaklar. Varlıklar eşittir sermaye artı borçlar. Yukarıdaki formüle göre sermayeyi şu formülle hesaplayabiliriz. Sermaye eşittir varlıklar eksi borçlar. Eşitliği bir örnekle açıklayalım. Örnek: kasa mevcudu 5000 lira, mal mevcudu 3000 lira, ticari borçları 1000 lira, makinaları 500 lira olan işletmenin A. sermayesi kaç liradır? B. bilançosunu düzenleyiniz. A. varlıklar: kasa 5000, ticari mal 3000, makina 500, toplamı 8500. Borçlar 1000, toplam 1000. Sermaye eşittir varlıklar eksi borçlar. Sermaye eşittir 8500 eksi 1000. Sermaye 7500. B. bilanço: aktif, kasa 5000, ticari mal 3000, makina 500, toplam 8500. Pasif: sermaye 7500, borçlar 1000, toplam 8500. İşletme sahibinin hakları kuruluş sermayesinden başka faaliyetlerden elde edilen fakat işletme sahibine verilmeyip işletmede bırakılan kârları ve değer yükselmelerinin neden olduğu artışları da kapsaması durumunda buna öz sermaye denir. Bu durumda bilanço eşitliği şu şekilde olur: öz sermaye eşittir varlıklar eksi borçlar. Dikkat! Bilançoda gelir ve gider hesapları hiçbir zaman yer almaz. Gelir daha fazla, gider daha az eşittir kâr. Gelir daha az, gider daha fazla eşittir zarar. Kâr ve zarar hesabı sermaye ile direkt ilgilidir. Kâr olduğunda sermayede artış, zarar olduğunda sermayede azalış vardır. Sermaye ilke olarak yıl içindeki işlemlerden dolayı etkilenmez. Öz sermayedeki değişim kâr veya zararı vermektedir. Kâr veya zararın tespiti: kâr veya zarar eşittir dönem sonu öz sermaye eksi dönem başı öz sermaye. Dönem sonu öz sermaye eşittir dönem sonu varlık eksi dönem sonu borç. Dönem başı öz sermaye eşittir dönem başı varlık eksi dönem başı borç. Not: bilançoda mutlaka düzenleme tarihi ile hangi işletmeye ait olduğu bilgisi bulunmalıdır. D. mali nitelikteki işlemler: varlıklarda, borçlarda ve sermayede değişme yaratan işlemlere mali nitelikteki işlemler veya muhasebe işlemleri denir. Örneğin, borç alınması, borç ödenmesi, peşin mal alımı gibi. Mali nitelikteki işlemlerden meydana gelen artış ve azalışlar bilanço eşitliğini bozmaz. 1. Peşin mal alışı: varlıklar toplamı değişmeyeceği için bilanço eşitliği değişmez. 2. Maliyetine peşin satış: varlıklar toplamı değişmez ve doğal olarak bilanço eşitliği bozulmaz. 3. Kârlı peşin satış: varlıklar toplamı kâr kadar artarken aynı artış sermayede de oluşur. Parantez içinde hem aktif hem de pasif toplamı eşit artar. 4. Zararlı peşin satış: varlıklar toplamı zarar kadar azalırken aynı azalış sermayede de olur. Parantez içinde hem aktif hem de pasif toplamı eşit azalır. 5. Kredili mal alışı: mal mevcudu artarken borçlar da eşit büyüklükte artar. Parantez içinde hem aktif hem de pasif toplamı eşit artar. 6. Borç ödemek: parada meydana gelen azalma, borçta da aynı azalmaya yol açacaktır. Parantez içinde hem aktif hem de pasif toplamı eşit azalır. 7. İşletmeye ortak almak: İşletmenin borçlu olduğu bir kişi işletmeye ortak olmak isterse borçlar sermayeye dönüşür. Bilançonun pasifinde isim değişikliği olur, aktif ve pasif toplamı değişmez. Yukarıda görüldüğü gibi mali nitelikteki işlemlerin iki yanlı etkileri kayda alınmaktadır. Bu nedenle eşitlik bozulmamaktadır. Bu yönteme muzaaf, parantez içinde çift yanlı, muhasebe kayıt sistemi de denilmektedir. 3. Gelir tablosu. A. Gelir tablosunun tanımı. Bir işletmenin belli bir dönemine ait faaliyetlerinin sonucunu, parantez içinde brüt satışlardan başlayarak net kâra kadar ayrıntılı olarak gösteren mali tablodur. Bir işletmenin faaliyet dönemi sonunda kâr veya zarar elde edip etmediği bu tablodan anlaşılır. Kâr, öz sermayede artış yaratan unsurlardır. Gelir, genellikle varlık veya hizmet satışlarından ve faiz, kira gibi işlemlerden elde edilen nakit para ve diğer varlıkların brüt tutarıdır. Zarar, öz sermayede azalış yaratan unsurlardır. Gider, gelir elde etmek amacıyla yapılan aktif, parantez içinde varlık, tükenmeleridir. B. Gelir tablosunun bölümleri. 3 bölümden oluşmaktadır. 1. Brüt satış kârı veya zararı bölümü. İşletmenin satışlarından satılan malın maliyetinin çıkarılması sonucu elde edilir. 2. Faaliyet kâr veya zararı bölümü. Brüt satış kârından faaliyet giderlerinin çıkarılması sonucu saptanır. 3. Net kâr veya zarar bölümü. Faaliyet kârına olağanüstü, parantez içinde arızi, gelir varsa eklemek, olağanüstü, parantez içinde arızi, gider varsa çıkarmak suretiyle net kâr veya zarar bulunur. Olağanüstü gelire önceki dönem gelir ve kârları, olağanüstü gidere yangın, hırsızlık, deprem gibi felaketlerden doğan zararlar örnek verilebilir. Gelir tablosu. Brüt satışlar, XX, satış iadesi, parantez içinde eksi, satış iskontosu, parantez içinde eksi, net satışlar, XXX, satılan malın maliyeti, parantez içinde eksi, brüt satış kârı, parantez içinde veya zararı, faaliyet giderleri, parantez içinde eksi, parantez içinde genel giderler. Faaliyet kârı, parantez içinde veya zararı, artı olağan dışı gelir artı, eksi olağan dışı gider, net kâr, parantez içinde veya zararı. Ünite ile ilgili sorular. 1. Bir işletmenin bilançosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Borç senedi, B. Dönem net kârı, C. Ticari alacak, D. Sermaye, E. Faiz giderleri. Yanıt E'dir. Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olduğundan bilançoda yer almaz. 2. Gelir tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Satılan malın maliyeti, B. Mal stoku, C. Brüt satış kârı, D. Genel giderler, E. Satışlar. Yanıt B'dir. Mal stokları bilançoda yer alır, gelir tablosunda yer almaz. 3. İşletmelerin mali yapısı ve faaliyet sonuçları ile ilgili bilgilerin özetlendiği formlara ne ad verilir? A. Fon akım tablosu, B. Bilanço, C. Satışların maliyet tablosu, D. Mali tablo, E. Gelir tablosu. Yanıt D'dir. İşletmelerin zaman içinde varlıklarında ve kaynaklarında meydana gelen değişmelerin, faaliyetlerin sonucuna nasıl etki ettiğini belirlemek amacıyla çeşitli bilgiler üretilir. İhtiyaç duyulan bu bilgilerin özetlenerek iletilmesini sağlayan araçlara mali tablolar denir. 4. Aşağıdakilerden hangisi bilanço eşitliğini sağlamaz? A. Varlıklar eşittir sermaye artı borç. B. Aktif eşittir pasif. C. Borç eşittir varlık eksi sermaye. D. Varlık eşittir kaynak. E. Gelir eksi gider eşittir kar. Yanıt E'dir. Gelir ve gider bilanço hesabı değildir. 5. Bir işletmenin kuruluş envanteri ile ilgili bilgileri şöyledir. Kasa 3000 lira, alacak 1000 lira, ticari mal 4000 lira, borçlar 5000 lira, makina 7000 lira. Buna göre işletmenin sermayesi kaç liradır? A 10.000, B 5.000, C 2.000, D 15.000, E 7.000. Yanıt A'dır. Sermaye eşittir varlıklar eksi borçlar. Varlıklar kasa 3.000, alacak 1.000, ticari mal 4.000, makina 7.000, toplam 15.000. Borçlar 5.000, toplam 5.000. Sermaye eşittir 15.000 eksi 5.000. S eşittir 10.000. 6. İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerlere ne ad verilir? A. Borç, B. Mal, C. Sermaye, D. Varlık, E. Alacak. Yanıt D'dir. Yukarıdaki tanım varlıklara aittir. 7. Aşağıdakilerden hangisi bilançonun pasifinde yer alır? A. Alacak, B. Mal, C. Banka, D. Kasa, E. Sermaye. Yanıt E'dir. Sermaye pasif karakterli bir hesaptır. 8. İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarına ne ad verilir? A. Para, B. Mal, C. Sermaye, D. Borç, E. Varlık. Yanıt C'dir. İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını değer olarak ifade eden unsura sermaye denir. 9. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda yer almaz? A. Brüt, K bölü Z. B. Faaliyet, K bölü Z. C. Genel gider. D. Borçlar. E. Olağan dışı gelirler. Yanıt D'dir. Borçlar bilançoda yer alır. 10. İşletmenin bir faaliyet dönemi sonucunun brüt satışlardan net kar veya zarara kadar dönemin tüm gelir ve giderlerinin gruplandırılarak gösterildiği mali tabloya ne ad verilir? A. Borçlar, B. Kaynaklar, C. Varlıklar, D. Bilanço, E. Gelir tablosu. Yanıt E'dir. Gelir tablosu, işletmenin bir dönemlik faaliyet sonucunun oluşumunu ve nedenlerini açıklayan bir tablodur. 11. Aşağıdakilerden hangisi net kârı verir? A. Faaliyet kârı artı arızi, parantez içinde olağan dışı gelirler, eksi arızi, parantez içinde olağan dışı giderler. B. Brüt satış, K bölü Z eksi genel giderler. C. Faaliyet kârı eksi genel giderler. D. Satışlar eksi olağan dışı gelirler. E. Satışlar eksi satılan malın maliyeti. Yanıt A'dır. Net kâr yukarıdaki formüle göre bulunur. 12. Aşağıdaki hesaplardan hangisinin kalanı bilançonun aktifinde yer alır? A. Gelir, B. Gider, C. Varlık, D. Kaynak, E. Borç. Yanıt C'dir. Varlıkların izlendiği hesaplar borç kalanı verir ve bilançonun aktifinde yer alır. 13. Bilanço kalemleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Sermaye işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını ifade eder. B. Varlıklar sermaye ve borçların toplamına eşittir. C. Borçlar üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarını ifade eder. D. Sermaye her zaman borçlar toplamına eşit olmalıdır. E. Varlıklar aktifi, sermaye ve borçlarsa pasifi oluşturur. Yanıt D. 14. X işletmesinin demirbaşı envanter bilgileri aşağıdaki gibidir. Para mevcudu 50 bin, banka mevduatı 20 bin, ticari mallar 70 bin, borç senetleri 40 bin, satıcılar 10 bin, hisse senetleri 20 bin. Bu bilgilere göre bilançonun pasif toplamı kaç liradır? A. 110 bin, B. 70 bin, C. 160 bin, D. 50 bin, E. 320 bin. Yanıt C. 15. Kuruluş sermayesi ve işletme sahibine verilmeyip işletmede bırakılan karları ve değer yükselmelerinin neden olduğu artışları da kapsayan ve işletme sahiplerinin haklarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Öz sermaye, B. Kar yedeği, C. Varlık, D. Borç, E. Sermaye yedeği. Yanıt A. 16. İşletmenin dönem başı varlıkları 5000 lira, dönem başı borçları 2000 lira, dönem sonu varlıkları 7500 lira, dönem sonu borçları 4000 lira ise öz sermayesindeki artış veya azalış kaç liradır? A. 500 artış, B. 2000 azalış, C. 500 azalış, D. 2500 artış, E. 1000 artış. Yanıt A. 17. Aşağıdakilerden hangisi bilançonun hem aktifinde hem de pasifinde artışa neden olur? A. Maliyetine peşin mal satışı, B. Peşin mal alışı, C. Personele ücret ödenmesi, D. Zararına kredili mal satışı, E. Kredili mal alışı. Yanıt E. 18. Varlık veya hizmet satışlarından, faiz, kira gibi işlemlerden sağlanan nakit para veya diğer varlıkların brüt tutarına ne ad verilir? A. Kaynak, B. Kar, C. Aktif, D. Gelir, E. Öz kaynak. Yanıt D. 19. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunun son bölümüdür? A. Arzi giderler, B. Net kar zarar, C. Brüt satış, K bölü Z, D. Genel giderler, E. Faaliyet kar zarar. Yanıt B. 20. Aşağıdaki bilanço ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bilanço eşitliğinin sağ tarafına aktif, sol tarafına pasif denir. B. Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki mali durumunu gösteren tablodur. C. Sermaye ve borçlar bilançonun sağ tarafına yerleştirilir. D. Bilanço, önce aktifler, sonra pasifler alt alta yazılarak düzenlenebilir. E. Bilanço, bilanço eşitliğini ifade eden bir tablodur. Yanıt A. 21. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin varlıkları arasında yer almaz? A. Alacaklar, B. Demirbaşlar, C. Sermaye, D. Bankadaki mevduat, E. Taşıtlar. Yanıt C. 22. İşletme faaliyetleriyle ilgili olarak ortaya çıkan ve varlıklarda, borçlarda ve sermayede değişikliğe neden olan işlemlere ne ad verilir? A. Mali nitelikli işlemler, B. Aritmetik işlemler, C. Nakdi işlemler, D. Gelir gider işlemleri, E. Envanter işlemleri. Yanıt A. 23. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin mali kaynaklarını tam olarak ifade eder? A. Varlıklar, borçlar, B. Varlıklar. C. Sermaye artı gelirler. D. Borçlar artı öz kaynaklar. E. Sermaye. Yanıt D. 24. İşletmenin belirli bir andaki varlıklarından borçlarının çıkarılmasıyla aşağıdakilerden hangisi bulunur? A. Mali kar veya zarar. B. Öz sermaye. C. Ticari kar veya zarar. D. Net borçlar. E. Net alacaklar. Yanıt B. 25. İşletme faaliyetleri nedeniyle varlıklarda borçlanma dışında meydana gelen artışa ne ad verilir? A. Sermaye. B. Kaynaklar. C. Yabancı kaynaklar. D. Kar. E. Zarar. Yanıt